أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. محترم kardeşlerim, daha önceki derslerimizde Siyasetü Şer'iyye kitabını bitirdik elhamdülillah. Geçen derste başladık, yeni bir ders silsilesi olarak başladık. O da Peygamber aleyhissalatü vesselamın komutanlık yönü. Yani bir komutan olarak, bir lider olarak, savaşta bir emir olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir şahsiyetti? Bu konularda ne gibi bizlere sünnetler bıraktı, ne gibi işte şeriatlar bıraktı? Bu bizim için çok çok önemli. Çünkü وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizin için Resulullah'ta her şeyde güzel örnek vardır. Yani hayatımızın her bir alanında bizim için çok güzel sünneti vardır aleyhissalatü vesselam. Çünkü bizim peygamberimiz her alanda örnekliğini göstermiştir. Hani bir baba olarak, bir öğretmen olarak, bir kadı olarak, bir devlet yöneticisi olarak, bir çoban olarak, bir tacir olarak, bir komutan olarak vesaire, hayatın her bir alanında bizlere bırakmış olduğu sünnetleri vardır. Aleyhisselatü Vesselam'ın savaş yönü ve komutanlık yönü de bizim için çok çok önemlidir. Çünkü dünyada en büyük komutan kimdir? Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nebiyyü Rahme olmasıyla beraber bir de Nebiyyü Melheme. Yani savaşların kızıştığı zamanlardaki de aynı zamanda savaş peygamberiydi aleyhisselatü vesselam. Hatta Ali radıyallahu anh, yani onu tanıtırken yeri geliyor düşmana o kadar yakın olurdu ki o şiddetli savaşlarda, hani düşmanla o kadar yakından böyle mübareze, çarpışma yapardı ki Ali gibi radıyallahu anh, düşünün yani bu ümmetin en cesur olanlarından, sahabenin en cesur olanlarından, o bile diyor biz yani savaş kızıştığı zaman biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yapıyorduk? Korunuyorduk diyor. Onun yanında ona sığınıyorduk bir nevi diyor. O kadar yani cesur bir şekilde en ön saflarda da yeri gelmiş. Aleyhisselatü vesselam savaşmıştır, savaşı idare etmiştir. Ve Allah'ın koyduğu kurallara uyarak aynı zamanda iman şeyiyle, imanıyla, takvasıyla, duasıyla, sebeplere sarılmasıyla da Allahu Teala ona zafer nasip eylemiştir. Ve İslam'ın günümüze kadar gelmesinde, İslam'ın parlayıp bütün dünyada yani yayılması, üç kıtaya hakim olması, bütün dünyaya yayılması ve yani zamanında önünde duran küfür kuvvetlerini yıkması tabii ki onun yani en önemli başarısını gösteriyor. Hatta bir önceki derste bahsetmiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günümüzün komutanlarına benzemez. Günümüzün komutanlarının bir sürü yardımcıları vardır. Yardımcı komutanlar aşağıya doğru, artı onlara yani destek verecek olan, hatta yol gösterecek olan, yani öncü birlikler vardır, işte bir takım yani kuruluşlar vardır ki onlara hizmet ediyorlar. Mesela diyelim ki bir devlet bir yere savaş yapacaksa, o büyük komutana, yani daha komutan savaşa başlamadan zaten oranın genel anlamda bütün raporları getirilir. Sürekli yani çalışılıp ona bilgi verilir. İşte şurada şu var, kuvvetleri şudur, şöyle hazırlıkları var, silahları, güçleri, buradan girebiliriz, buradan çıkabiliriz, şunu yapabiliriz, bunu edebiliriz. Yani günümüzün komutanlarına bir zeka kalıyor. Zeki ise savaşı o şekilde yönetir. Ama eski savaşlarda, aleyhissalatü vesselam savaşlarında hem zeka, hem atiklik, hem cesaret, hem kuvvet, bu gibi şeyler gerekiyordu komutanlara. Çünkü sahanın bizzat içindeydi ve sahayı ne yapıyordu? Bizzat kendisi yönetiyordu. O yüzden eski savaşlar günümüzün savaşlarına nazaran çok daha ağırdı. Artı günümüzün bir yani altyapıları var, yani günümüzün bu tağutların yani komutanların şeyleri var, altyapıları var, destekleri var, kuvvetleri var, halk hazır, asker hazır, yabancı devletler yani başka devletler onlara destek veriyorlar. Ama aleyhissalatü vesselam savaşlarına sıfırdan başlayıp o seviyelere gelmiştir. Mekke'de davete başlarken sıfırdı, hiç kimse yoktu. Davete başladı, Mekke'de eleman toplamaya başladı, yani asker toplamaya başladı. Bunların itikadi ve ameli yönlerinden onları eğitmeye başladı. Sonra Medine'ye hicret ettiler. Daha savaşma güçleri yoktu. Medine'de de yavaş yavaş artık savaşma durumuna gelince Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Önce kendisini müdafaa savaşları başlatmıştır. Daha sonra fetih savaşları gelmiştir ki tabi o zaman Aleyhisselatü Vesselam döneminde nasıl ki günümüzün Müslümanlara karşı düşmanlar çok fazlaysa Aleyhisselatü Vesselam'ı da kuşatan çok fazla düşmanlar vardı. Medine'ye hicret ettiği zaman düşünün Medine daha o zaman tam fethedilmemiş. İslam oralarda yayılıyor. Mus'ab bin Umer öncelikle oralara gitmiş davetçi olarak. Yavaş yavaş Ensar'ın da katılımıyla daha sonra muhacirlerin gitmeleriyle Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretiyle yavaş yavaş İslam yayılıyordu. Ama Medine toptan hepsi Müslüman değillerdi. Aleyhisselatü Vesselam hicret ederken Medine'de daha müşrikler vardı. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam güçlenmeye başlayınca bu sefer o müşrikler münafık oldular. Mecburen yani kendi şeylerini, menfaatlerini korumak için, Aleyhisselatü Vesselam'dan sakınmak için Müslüman gibi göründüler ama gerçekten münafık insan, kafir insanlar. Bunların Medine'de olması tabii çok tehlikeli. Aleyhisselatü Vesselam onları direkt çıkaramaz. Direkt onları kılıçtan geçiremez. Yani vakaya göre ne yapıyordu? Aleyhisselatü Vesselam hareket ediyordu. Müşrikler var, münafıklar var. Ondan sonra Yahudi kabileleri var. Yahudi kabileleri çok güçlü Medine'de. Ya o zamanın ekonomisi zaten onların elinde. Çarşılar, pazarlar onların elinde. Kuyular, işte su kaynakları onların elinde. Yani şu anda mesela nasıl IMF var işte borç para falan veriyor faizden. O zaman iktisat bunların elinde. Borç para falan veriyorlar, faiz veriyorlar. Artı orada Hazreç ve Evs kabilesi var. İkisi yani daha savaşlardan yeni çıkmış kabileler. Birbirleriyle çok fazla savaş yapmış, birbirlerinin kanını dökmüş. Kabileler her an aralarında ihtilaf çıkıp parçalanabilirler, birbirlerine kılıç çekebilirler. Bu Medine'deki durum. Medine'nin dışında tabii bir sürü müşrik kabileler var. Yani onların dinlerine muhalefet etmiş olan yeni bir taife nereden çıktı bu? Bizim çocuklarımızı kendi safına çekiyor, babayla oğlun arasına ayırıyor, karıyla kocanın arasına ayırıyor. Bu hareketi yok etmek lazım diye. Tabii ki etrafta bir sürü müşrik kabileler var. Onlar hepsi Müslümanlara düşman insanlar. Yeri geliyor belki Müslümanların kafilesini şey yapıyorlar, basıyorlar. Her an Medine'ye hicret şey yapıp, hücum edip Müslümanları kılıçtan geçirebilirler. Her an suikastlar yapabilirler. Aleyhisselatü Vesselam belli bir dönem mesela Medine'de sürekli korunuyor. Onun üzerinde nöbetçiler var. Aleyhisselatü Vesselam teşvik ediyordu. Bugün bizi koruyacak var mı? Allah-u Teala ona cenneti vaat ediyor. Diye o şekilde ne yapıyordu? Koruma şey yapıyordu. Üstünde tutuyordu ta ki yani Allah-u Teala hani seni artık insanlardan koruyan odur. Ayetini indirince tamam artık nöbetçilere gidin. Artık Allah-u Teala beni koruyor, size ihtiyacım yok. Artık nöbet tutmanıza gerek yok diye onları göndermiştir. Sonra Mekkeli müşrikler, Müslümanların en büyük düşmanları o zaman tabi Ceziretul Arab'ta küfrün başını çeken Mekkeli müşrikler. Çünkü o yani Ceziretul Arab'ta en ileri gelen yani kabile, en güçlü olan kabile sayılan, işte Araplarda etkisi olan, Arapların sözlerini dinledikleri, işte hac olması, işte Kureyş'ten olmaları, İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmeleri vesaire gibi şeyleri, avantajları vardı. O yüzden Arap kabileleri onlara itaat ediyorlardı. Buna binaen işte kalkın Muhammed'e karşı işte şöyle yapalım, böyle edelim dedikleri zaman millet kalkıyordu. O yüzden mesela Hendek Savaşı'nda müşrikler etraftan ne yaptılar? Ordu topladılar. 10 bin kadar ordu toplandı. Ya o zaman kadar böyle büyük bir ordu daha görünmemişti Ceziretul Arab'da. Ve Medine'nin üstüne yürüdüler ki baktı ki Aleyhisselatü Vesselam onlara karşı duracak bir güçte değil. Ne yaptı? Hemen hendekler kazıldı. Ve o şekilde Medine'yi ne yaptılar? Müdafaa ettiler. Bu Ceziretul Arab'ta olan durum. Bir de Ceziretul Arab'ın dışında olan, tabii aynı zamanda Hristiyan kabileler var yine bu Ceziretul Arab'ta yaşayan. Artı dışarıda da iki süper güç imparatorluk var. O da Rum İmparatorluğu ile Fars İmparatorluğu. Yani mesele büyüyecek olsa, tehlikeli olsa bunlar da ne yapacak? Devreye girecek. İlk başta devreye girmediler çünkü yani Araplar diyorlar işte bunlar göçebe hayatı yaşayan, bunların gücü yok yani önemsemiyorlardı. Ne zaman baktılar ki işte Müslüman denen bir güç var, kuvvet var, bunlar yavaş yavaş büyüyorlar. Ceziretul Arab'ı artık hakimiyet altına alacaklar. O zaman Furslarla Rumlar ne yaptılar? Harekete geçtiler. Ve Tebük Savaşı Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı o zaman en büyük orduyu toplaması 30 bin kadar. Ürdün taraflarına kadar gitmesi, Tebük bölgesine gidip işte Rumlara karşı savaşmak istemesi bundan kaynaklanıyordu. Çünkü Rumlar hazırlık yapıyorlardı Müslümanlara karşı. Ve tabii Müslümanların gücü ilerledi, büyüdü. Ömer radıyallahu anh döneminde Rumlara ve Farslara karşı, tabii Hazreti Ebubekir döneminden başladı. Çarpışmalar, savaşlar başladı. Şiddetlendi. Ömer radıyallahu anh döneminde kemale erdi ve o zaman düşünün süper güç imparatorlukları ne yaptı? Çöktü Allah'ın izniyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetiştirdiği o ashab-ı kiramın eliyle ve o büyük komutanlar eliyle Ömer radıyallahu anh hilafeti döneminde iki süper imparatorluk çöktü yani. Ve diğer artık önde duran küfür kuvvetleri artık teker teker yıkılıyordu. Peki Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde büyümesi, sıfırdan başlayıp bu kadar yani düşmana karşı yani karşı koyması, savaşması, sonraki gelen sahabelerin de o şekilde yolunu yani Hulefe-i Raşid'in o yolunu takip edip fetihlerin gerçekleşmesi, artık Ömer radıyallahu anh döneminde daha düşünün 20 sene, 25 sene daha geçmeden İslam neredeyse 3 kıtaya artık hakim olmaya başladı. Osman radıyallahu anh döneminde fetihler çok daha fazla yani genişlemeye başladı. Ta neredeyse yani Çin sınırlarından tutun ta İspanya taraflarına kadar yani Mağrib taraflarına kadar Afrika'da yayılan bir İslam vardı. Ve çok kısa bir müddet sonra tabii Hazreti Ali döneminde hilafet yani hilafetin o sürecindeki onun ihtilaflar, haricilerin ortaya çıkması, işte Müslümanların parçalanmaları, birbirleriyle savaşmaları vesaire o zamanlar tabii fetih olmadı. Bu da Müslümanlar ihtilafa düştüğü zaman işte fetihlerin olmayışı, fetihlerin duruşunu gösteriyor. Ama onun haricinde ihtilafsız olan zamanlarda büyük büyük fetihler gerçekleşmiş. Ve hemen Emevi döneminde de düşünün İspanya fethedilmiş. 800 sene kadar Müslümanların elinde kalmış düşünün ve İspanya'dan Avrupa tarafları artık fethediliyor. Ve hedeflerini Avrupa'yı fethedip Anadolu tarafına gelmek, İstanbul'u da fethedip ta hilafet merkezi Şam'a kadar gelmek. Aslında hedefler buydu fakat nasip olmuyor. Yine bazı ihtilaflar düşmesi Müslümanlar arasında nasip olmuyor ama neredeyse Avrupa'da Müslümanların eline geçecekmiş. Ama tabii Allah'ın da bir takdiri var Celle Celaluhu. Yani öyle bir duruma geldi ki Hazreti Ömer döneminde olsun, Ömer bin Abdülaziz döneminde olsun yani buluta bakanlar derler yani ey bulut yağmur indireceksen indir, indirmeyeceksen muhakkak ki başka bir yerde suyunu indireceksin, oranın haracı zaten bize gelecek. Yani nereye gidebilirsin ki yani gittiğin bütün topraklar yine Müslüman toprakları. O kadar büyük artık sahalara sahiplerdi yani Allah'ın fazlı keremiyle. Tabi onları bu duruma getiren neydi? Sadece takva yetmiyordu. Bir de sebeplere sarılma vardı. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam inşallah onu tanımaya çalışacağız. Savaşlarda sebeplere son derece ne yapıyordu? Sarılıyordu. Bununla beraber Allah'a niyaz ediyor, dua ediyor. Takvasıyla, duasıyla ve sahabe-i kiramın samimiyetiyle, tabi'in etbatı'nın savaşlarıyla, samimiyetleriyle bu şekilde beldeler fethedildi. Dolayısıyla günümüzde de bu fetihlerin gerçekleşmesi, Müslümanların yine eski güç ve kuvvetlerine gelişleri nedir? İmam Malik'in dediği gibi لَا يَصْلِحُ آخِرُ هَذِي الْاُمَّةِ اِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ اَوَّلُهَا. Bu ümmetin başı nasıl ıslah olduysa ahiri de bu şekilde ıslah olacaktır. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine döndüğümüz müddetçe fetihler biiznillah ne yapacak? Gelecektir. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde gerek Kur'an'ın irşadıyla gerek Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in irşadıyla bir takım savaşta bazı taktikler yapılmış, bazı sebeplere sarılmışlar, bir takım düzenlemeler getirmişler. Kısaca bu düzenlemeler şunlardır. Birincisi, İslam ordusunun maneviyatını yükseltmek, imanlarını yükseltme yani çalışması. Bu savaşta öncelikli yapılması gereken unsurlardan bir tanesidir. Yani savaşacak olan kimselerde hedef belirlemek. Yani her bir asker günümüzde mesela bir mücahit olarak yani ele aldığımız zaman burada cihat eden ve dünyanın herhangi bir yerinde cihad eden bir Müslüman, bir mücahit öncelikle akide olarak şunu belirlemesi lazım. Benim savaşım niçindir? Ben kime karşı savaşıyorum? Niçin savaşıyorum? Ne zamana kadar savaşacağım? Nereye kadar? Ve nasıl bir savaş bekleniyor benden? İşte bu mefhumu koymak çok çok önemli. Ve dikkat ederseniz bütün küfür kuvvetleri de bu akideyi de vermeye çalışıyorlar. Hatta o birinci dünya savaşında, ikinci dünya savaşında normalde herhangi bir akide yok. Bir hedef yok. Tamamıyla hedef ekonomi. İşte hakimiyet, sömürme. Yani Avrupa devletlerinden biliyorsunuz birinci dünya savaşına girdiler. Osmanlı da o zaman girdi. Yenildiler. Yani bir kısım yenildi, bir kısmı yendiler. Daha sonra Amerika'da işin içine girdi, Rusya işin içine girdi. Bir takım devletler, yani dünyanın her tarafını neredeyse kapladı. Birinci Dünya Savaşı düştü ki milyonlarca insan öldü, milyonlarcası yaralandı. Yani birçok beldeler yerle bir oldu. İkinci Dünya Savaşı olduğu zaman, yani resmi olan rakamlarda 60 milyon, gayri resmi rakamlarda 100 milyon kadar düşünün insan öldü. Yine yüzlerce milyon insan yaralandılar. Milyonlarca ev yıkıldı. Yani çok büyük kıyımlar oldu. Bu savaşlarda işte askerlerini şey yaparken, sabit tutarken onlara hedef vermeye çalışıyorlardı. İşte ya milliyetçilik akidesi veriyorlardı. İşte Naziler en güçlü, en işte ideal, en güzel, en seçilmiş, en mübarek, en büyük mesela kavim diye. Ya da işte bizim devletimiz işte bütün dünyada en güçlü olan devlet. Çünkü en adil olan devlet, en mükemmel olan devlet, işte en mübarek. Herkes tabii kendisini böyle şey gösteriyor. Mübarek gösteriyor. Hani Türkler arasına da milliyetçiliği sokarken işte bir Türk dünyaya bedeldir. Tabii bu küfürden gelme. Akide vermek için, yani savaştırırken, cesaret verirken tabii İslam olmadı mı ne olacak? Milliyetçiliği özellikle sunarlar, menfaat, maddi şeyi sunarlar. Karşı tarafı işte kötü insanlar. Biz iyi insanlar, karşı taraf kötü insanlar, biz kötülüğe karşı savaşıyoruz. Şu anda da Amerika tabii sürekli hani teröristlere karşı biz savaşıyoruz falan, kendisini işte hürriyeti getiren, adaleti yayan bir devlet olarak gösteriyor. Müslümanları da terörist, işte tahribat yapan insanlar olarak gösteriyor. Bu tabii bütün küfür kuvvetleri bu şekilde akide vermeye çalışırlar. Çünkü askerde akide olursa savaşır, akide olmazsa savaşmaz. Bugün mesela PKK'nın hani diğer yani küfür kuvvetlerine karşı daha samimi savaşmasının sebebi nedir? Akideden dolayı. Bir akideleri var, bir hedefleri var. Bunu gerçekleştirmek istiyorlar. O yüzden canla başla ne yapıyorlar? Savaşıyorlar. Yeri geliyor kadınları da kullanıyorlar. Yeri geliyor belki senelerce dağlardan inmiyorlar. Maaş almıyorlar, belki bir şey almıyorlar. Gönüllü bir şekilde savaşıyorlar. İşte bu İslam'da da kardeşler, yani savaşan ferde bu akideyi vermek. Yani senin hedefin nedir? Senin kulluğun nedir? Sen niçin savaşıyorsun? Bu akideyi verdiğin zaman ondan sonra sen merak etme, o Allah'ın izniyle ölene kadar o ne yapacaktır? Hazır bir asker, yılmayan, çarpışan, sürekli çarpışan ve bütün samimiyetiyle, düzgünlüğüyle ne yapacak? Çarpışacak olan bir asker olacaktır. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam özellikle ilk başlarda tabii bunun üzerinde durdu. Gerek Mekke'de sahabe-i kiramı yetiştirirken hep Allah'ı tanıtarak, Allah sevgisi, Allah'ı birlemek, Celle Celaluhu, tağutları reddetmek, putları, yani Allah'a şirk olan nesneleri atmak, ahiret bilinci, cennet, cehennem, bu dünyanın faniliği, ahiretin bakiliği, işte Allah'ın dinine sarılan kimselerin nasıl dünyada ulvi yaşadıkları, ahirette mutluluğa erdikleri, eski kavimlerden örnekler vererek, yani Mekke döneminde 13 sene boyunca akide işlendi. Medine döneminde yine Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyordu? Yine bunun üzerinde duruyordu. Özellikle hani savaşlarda ne yapıyordu? Sahabe-i kiramı teşvik ediyordu. Haydi kalkın, genişliği yerle gökler arası olan cennetlere kalkın diyordu Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Ayette geçtiği gibi فَلْيُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. O dünya hayatını ahiretle yani tebdil eden, yani ahireti ön plana alıp da dünyayı onun için feda eden, ahireti tercih edip de dünyayı onun için feda eden kimseler Allah yolunda savaştırlar. İşte burada Müslümanın hedefini ahiret için, yani Allah rızası için savaşmak, hedefi dünya değil, hedefi tamamıyla ubudiyet, Allah'ın rızası. Evet, وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kim Allah yolunda savaşırsa, فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ Öldürülecek olursa ve hatta galebe gelecek olursa. Yani savaşta hani savaş iki türlüdür. Ya zafere ulaşır, öldürür, zafere ulaşır ya da kendisi öldürülür, mağlup olur. Fark etmez. Ha galip gelmiş, ha mağlup olmuş. Ha öldürmüş, ha öldürülmüş fark etmez. Evet. فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Muhakkak ki onlara çok büyük ecir vereceğiz. Burada Allah-u Teala vaat ediyor. Allah yolunda cihad eden kişi fark etmez. İster öl, ister yani yaşa, ister galip ol, ister mağlup ol. Neticede Allah sana çok büyük ecir verecektir. Sana büyük ecir hazırlamıştır. Bu şekilde Allah-u Teala ne yapıyordu? Müslümanları teşvik ediyordu. Aleyhisselatü vesselam قُومُ اِلَى جَنَّةٍ اَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضِ İşte genişlikleri yerler ile gökler olan arasındaki olan genişliği kadar olan yerlere, işte cennetlere kalkın dediği zaman mesela Bedir Savaşı'nda Umeyr ibn-i el-Humam bakın bakın ya Resulullah dedi. Ne kadar güzel, ne kadar mutlu, ne güzel bir şey. Deyince aleyhissalatü vesselam مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِ بَخِنْ بَخِنْ Niçin sen bakın bakın diyorsun? Ha niye bu kadar sevindin? Ya Resulullah genişlikleri yerler ile gökler arasında olan cennetler midir? Eğer ki ben Allah yolunda öldürülürsem o cennet ehlinden olacak mıyım deyince evet sen onlardansın. Deyince elinde hurmalar vardı işte onları yiyip savaşa girecek. Vallahi dedi bu hurmaları yemek benim için uzun bir müddet dedi. Yani bu kadar yani yaşarsam benim için uzun. Onları attı direkt düşmanın arasına daldı çarpıştı ta şehit olana kadar. Sahabe-i kiramı bu işte şeye sevk ediyordu çünkü yakinen iman ediyorlardı. Bu savaşlardaki akıbet nedir? Cennettir, Allah'ın rızasıdır ve Allah'ın hoşnutluğudur. İşte bu noktada Kur'an teşvik ediyordu ashab-ı kiramı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fikri ne yapıyordu? Veriyordu. Dolayısıyla günümüzde işte komutanlar da, şer'iler de, yani kardeşler de, kardeşleri özellikle bu yani savaşlarda sürekli bu Allah'ın vaatlerini hatırlatmaları gerekiyor. Savaşlara çıkarırken, amel ettirirken, ribatlara çıkartırken ne? Allah'ın bu vaadi şeyleri hatırlatmak gerekiyor ki bu çok faydalıdır. Çünkü Müslüman'da artık bir hedef oluyor. İşte Müslüman'da bir maneviyat oluyor ki maneviyat çok önemli. O oldu mu basit silahla bile ne yapar? Ölene kadar çarpışır. Ama o olmadı mı tankın içinde de olsa, uçağın içinde de olsa onu bırakır kaçar. Evet yine İslam İşte savaştan geri kalan, korkup kaçan, korkaklık gösteren, işte geride duran kimseleri de kınamıştır. Aleyhisselatü vesselam onlara karşı da tavırlar koymuştur. Ve İslam'da artık Müslümanlarda korkaklık, işte dünya meta'a, dünyanın geçici şeylerin, işte cihadın önünde bir engel olmaması noktasında çalışmıştır. Ve Allah-u Teala'nın malum olan Tövbe suresi 24. ayeti ne yapmıştır? İndirmiştir. استعيذ بالله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها سكيس tane sınıf sayıyor. İşte de ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz yani insan olarak yani akraba olarak size yakın olana insan grupları bunlar hangisi olursa olsun. Özellikle de bunlar da insanı nedir? Cihattan, savaştan alıkoyan insanlar, unsurlar. Sonra işte ticaret kesada uğramaktan korktuğunuz ticaretiniz, hoşunuza giden meskenler, biriktirilmiş olduğunuz mallar, genel anlamda yine insanı cihattan alıkoyan nedir? Ya ticaretidir, parasıdır, güzel arabasıdır, işte güzel arazisidir, dünyalık şeyleridir. Yani dünyalık şeyler أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. Size Allah'tan, Resulünden yani Allah'ın dinini yaymaktan, dinini yaşamaktan, ubudiyetten ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise o zaman فَتَرَبَّسُ حَتَّى يَاتِيَ اللّٰهُ بِيَمْرِهِ Allah'ın emri gelene kadar, Allah'ın azabı gelene kadar bekleye durun. Dünyada zillet, ahirette de husran. Vallahu la yedil kavmel fasikin. Allahu Teala fasıklar toplumunu da hidayete erdirmez. Yani bu gibi dünyavi şeyler size cihadın önünde engel olacaksa o insanlar fasık insanlardır. Allahu Teala onlara hidayet vermez, doğru yola iletmez. Bu ayet sürekli tabii gözümüzün önünde olması lazım. Fertlerimize bunu hatırlatmak lazım. Zira mesela günümüzde bazı mücahitler fatale aleyhimul emed, hani ayeti olduğu gibi işte uzun yıllar geçince ehli kitaptan kalpleri katılaştı. Ey Müslümanlar, sizin de bu şekilde kalpleriniz katılaşmasın diye uyarıyordu Allah-u Teala. Yani cihat bazen işte durgunluk oluyor, bazı yani devreler geçiriyor, bazı fitneler düşüyor. Bazı kimselere fitne oluyor ve cihattan geri kalıyor. Bu sefer ticarete yönelmeye başlıyor. Cihadı bırakıp dönenler, cihattayken cihadı bırakanlar, ticarete yönelenler, işte ne bileyim mal mülk edinmeye yönelenler ve hatta evinde oturanlar. Bunlar çok tehlikeli şeyler, Allah korusun. Allah'ın gazabına götüren şeyler, fasıklığına götüren şeyler ve sapıtmaya götüren şeyler. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Yani cihadı terk eden bir insan fasık olur ve böyle bir insan hidayet üzerine de uzun süre durmaz. Ebu Musab-ı Suri hani çok güzel bir sözü var. Cihad hem ferdin hem de ümmetin dinini korur. Gerçekten cihatla alakasını kesmeyen Müslümanlar, cemaatler biiznillah istikamet üzere devam ederler. Ama bundan alakayı kesenler genelde dikkatliyseniz çoğu sapıtıyorlar. Hatta namazlarını bile terk eden mücahitleri duyduk. Cihadı terk edip de zamanında hatta şirklere bulaşan, namazını bile terk eden insanları, mücahitleri duyduk maalesef. Evet, bununla beraber Aleyhisselatü Vesselam maddi kuvvet hazırlıyordu. Maddi kuvvet işte sebeplerden bir sebeptir. Özellikle işte hani maddi yönden hazırlık yapmak, gerek işte fertlerin işte eğitimleri, gerek onların silahları, gerek onların güçleri, kuvvetleri وَاَدُّ لَهُمْ مَسْتَطَاتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ayetiyle hani gücünüzün yettiği kadar kuvvetler hazırlayın. İslam buna teşvik etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerinde durmuştur. Ve kafirlere karşı imkan doğrultusunda Allah-u Teala demiyor sana uçakta yapman lazım farz. Yapabildiğini yapman lazım. Allah-u Teala bunu sana emrediyor. Uçak yapabilirsen ne ala? Uçaktan daha fazlasını yaparsan, füzeler yaparsan ne ala? Pilotsuz uçak yaparsan tabii ki ne ala? Yani yapabildiğini yapman lazım. وَاَدُّ لَهُمْ مَسْتَطَاتُمْ Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerinde durmuştur. Sahabe-i kiramı eğitmiştir. Savaş için teşvik etmiştir. Ok atıcılığında mesela teşvik etmiştir. Övmüştür ok atıcılığı ta ki bu noktalarda kendilerini yetiştirsinler. Aynı zamanda ribat noktaların da tahkim edilmesi. Ve min ribatil hayli. Ve işte savaş için hazırlanan atlar. Ribat durumundalar yani hazır. Ondan sonra savaşa girilecek. Dolayısıyla bir ribat nedir? Ya da ayette geçtiği gibi istaizu billahi ya eyyühellezine amenu isbiru ve sabiru ve rabitu vettekullaha leallekum tuflihun. İsbiru ve sabiru, sabır gösterin. Ve sabiru, sabırda da yarışın. Kafirler de sabrediyorlar bu savaşlarda. Kendi davalarında siz de sabrediyorsunuz. Onlarla ne der? Onlara karşı siz de sabır savaşına girin. Onlar 5 sabrediyorlarsa siz 10 sabredin. Onlar 20 sabrediyorlarsa siz 50 sabredin. Daha fazla sabredin. Çünkü onlar dünya için sabrediyorlar. Siz ise cennet için sabrediyorsunuz. Allah rızası için sabrediyorsunuz. Ve rabitu. Bir de Allah yolunda ribat tutun. Bir tefsire göre namazdan sonra namazı beklemek, namaza yani ehemmiyet vermek, cemaatle eda etmek, bir tefsire göre de Allah yolunda ribat tutmak. Ve Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda ribatı bir sürü hadisleri de hadisleriyle ne yapmıştır? Övmüştür. Ribatu yevmin fi sebilillahi hayrun min siyami şehrin ve kıyamihi. Allah yolunda bir gün ribatta bulunmak, bir ay geceleri sürekli İşte kıyam ile gündüzleri sürekli oruç ile geçirilen bir aydan nedir? Daha hayırlıdır. Düşün sadece bu bir gün. Başka hadislerde de ribatu yevmin fi sebilillah hayrun min elfi yevmin fi mesivahu minel menazil. Allah yolunda bir gün ribat tutmak diğer dışında geçirilen 1000 günden daha hayırlıdır. 1000 günden daha hayırlıdır. Yani normal öbür sen ribatta ne yapıyorsun? Onun dışında başka işte ribatın dışında 1000 gün geçirsen buna dek olmuyor. Bu kadar hani fazileti var ribat. ribatı teşvik etmek, yani sınır boylarında beklemek, düşmanın saldıracağı yerlerde bulunmak ve ribat yerlerinde tahkim etmek. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın önem gösterdiği, işte yeri gelir mesela işte kazın, yani hendek kazmalar, işte şeyler mesela buralardan hücum edilir, buradan işte Müslümanlar kendilerini korurlar. Mesela Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda işte o tepede mesela okçulara yerleştirmesi vesaire. Ribatta onları tutmaları. Bu nedir? İşte ribattaki yani tahsin demek. Yani oraları iyice bir tahkim etmek, kuvvetleştirmek. Bu da bizim dinimizin bize emrettiği, Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı önemli sünnetlerdendir. Günümüzde de özellikle mücahitlerin ribat tuttukları yerlerde iyice tahkim etmek. Yine başta komutanlara bir görevdir. Komutanların yardımcılarına bir görevdir. Hatta farzdır, vaciptir. Bu konuda gevşeklik gösterildiği zaman Allah-u Teala'nın yani şeyine, kişi cezasına mazhar olabilir yani. Hani zayıf tutulup da oralardan küfür kuvvetleri girecek olurlarsa, Müslümanları katledecek olurlarsa, başta orayı işte hani önem göstermeyen komutanlara, komutan yardımcılarına ve yani ileri gelen mücahitlere günahı yazılır. O yüzden bu önemli olan bir şey. Evet. Aynı zamanda tabii Müslümanların eğitim almaları, işte ribat yerlerini iyi sağlam tutmaları nedir? Kafirlere korku veren bir şeydir. Çünkü وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفِلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدًا. O kafirler diyor, sizin silahlarınızdan, işte metaınızdan, eşyalarınızdan gafil olmalarını isterler ki, olmanızı isterler ki size bir anda saldırsınlar. Sen kuvvetli bir ribat yeri tuttun mu, Allah'ın izniyle kafirleri korkutursun. Kafirler cesaret edip giremezler. İstediği kadar hani ellerinde tank, top vesaire şey olsun. Ama zayıf olduğu zaman nedir? Oradan cesaret kazanırlar ve oradan sürekli saldırılar düzenlerler. Aynı zamanda İslam bizlere yani silah üretmeyi de ne yapmıştır? Teşvik etmiştir. Yani sadece silah işte satın alalım, ganimet olarak alalım değil. Evet, yeri gelecek tabii bunlar da yapılacak. Sebeplere sarılacağız. Ama bununla beraber iman etmek, bu silahları iman etmek, bu da çok önemli. Çünkü kafirlerin elinde oldu mu silah, o zaman savaşı onlar yönetmeye başlarlar. Ne zaman bir şeye kalkışacak olsak, önemli bir savaşa, ne yaparlar? İşte mermileri, işte malzemeleri kısarlar, kapatırlar yollarını. Ondan sonra savaşta şey yapamayız yani. Veya ilerlemeye başladığınız zaman bunları kestiler mi, şartlı koyacaklar. Şunu yapın, size silah satacağız. Bunu yapın, o zaman işte size malzeme vereceğiz. Yani savaş ne olacak? Onların elinde olacak. Hani böyle bir duruma düşmemek için tamamıyla özgür bir şekilde Allah'ın emrettiği şekilde cihad edebilmek için de tabii mümkün oldukça silahımızı, mermimizi vesaire malzememizi kendimizin üretmesi. İslam bunu teşvik etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerinde durmuştur. Ve hani ok yapanları övmüştür. Ok yapan, oku atan, bunlar hep cennetle müjdelemiş. Ayette de geçtiği gibi Hadid suresinde وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يدَ ف۪يهِ بَأْسٌ شَد۪يدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Biz demiri indirdik diyor, onun içinde büyük bir kuvvet var. بَأْسٌ شَد۪يد. Kuvvet var yani o demirden. بَأْس شَد۪يد yani savaş için. Ondan baya bir o kuvvet için yani malzeme vardır. Ve günümüzde biliyorsunuz hani malzeme hep demirden yapılıyor. Çelik demirden yapılıyor. Silahlar hep demirden yani yapılan silahlar. Burada dikkat çekiyor Allah-u Teala. Allah-u Teala size indirdi ki nedir? Bunu istihdam edin. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ insanlara büyük faydası var. Gerek savaşlarda, gerek savaşın dışında malzeme olarak kullandığı şeylerde. Ve akabinde وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ. Ta ki Allah-u Teala diyor gaybde Allah'a ve Resullerine kimler yardımcı olacak? Allah'ın dinine kim yardımcı olacak? Kim çalışacak? Ta ki Allah-u Teala bunu bilsin. Tabi Allah biliyor. Yani bu demiri alıp üretmek, savaş yolunda kullanmak, İslam'ı bu şekilde hakim kılmaya çalışmak, küfrü bertaraf etmek, bu konuda kim çalışacak? Kim İslam'a yardımcı olacak? Allah-u Teala bilsin diye bu malzemeyi ne yapmıştır? İndirmiştir. Evet. Savaş için tanzimi şeyler getirmiştir İslam. Yani düzenlemeler getirmiştir. Mesela bunlardan bir tanesi, savaşamayacak durumda olan kimseleri savaştan muaf tutmak. mesela sakat olan kimseler, kör olan kimseler, savaşamayacak durumda olan, gerek yaşlı, gerek zayıf, gerek hasta ve durumu olmayan, savaşa çıkamayan kimseler İslam'da muaf tutulmuştur. Tabi bu geriye kalan bu hani kesim, gerek sakat olanlar, yaşlı olanlar, savaşamayacak olan, yani durumda olan kimseler, tamam siz istediğiniz gibi yatın, oturun denmemiş, Allah için yine çalışacaksınız. Yine mücahitlere ne gibi faydanız olabiliyorsa fayda vereceksiniz. Belki nedir? Müslümanların metaını koruyarak, işte geriye bırakmış oldukları ailelere bakarak, maddi imkan varsa maddi imkanlarıyla destekleyerek, Müslümanları müdafaa ederek, yani İslam'ı cihadı teşvik ederek, anlatarak, küfrü kötü göstererek, küfrün işte zulümlerini insanlara beyan ederek, mücahitlere mesela lekeler sürüldüğü zaman o lekeleri temizleyerek, mücahitleri yani koruyarak, o şekilde onlar görev yaparlarsa o zaman muaf tutulurlar. Yoksa istedikleri gibi yatsınlar, nasıl olsa mazurlar değil. Allah-u Teala mazur tutmaz. Ayette geçtiği gibi لَيْسَ عَلَى الدُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ. İşte zayıf olanlara diyor, hasta olanlara, bir de Allah yolunda infak edemeyecek olanlara, yani fakir olanlara, cihada çıkamayanlara bir sıkıntı yok. Hani savaşa çıkmamayla, ancak ne? اِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, Allah'a ve Resulüne karşı samimi olurlarsa, nasuhvari olurlarsa, yani samimi, ihlaslı olup, yine yani hani Allah'ın davası için, dini için çalışırlarsa, mücahitler için çabalarlarsa, en azından dua ederlerse, hani hiçbir şey yapamadı dua ederlerse ve imkanları doğrultusunda şey yaparsa, cihada destek verirlerse o zaman muaf tutulurlar. Onun haricinde muaf tutulmazlar. Böyle bir düzenleme var. Yani bunlar cihada çıkartılmaz. Çünkü bunlar cihada çıkartıldığı zaman Müslümanlara ayak bağı olacaklardır. Yani Müslümanların rahat ilerlemesini engelleyecekler. O yüzden böyle bir düzenleme var. Savaşamayacak durumda olan kimseleri ne yapmak? İkinci plana çekmek. Dolayısıyla belki bazı kardeşler vardır. Cihattayken sakatlanıyorlar, hastalanıyorlar. Yani bunların da yine istihdam edilecek yönleri vardır. Tamam, ameliyelere çıkarılmazlar. Ama geri olan hizmetlerde bunlar istihdam edilebilir yani. Evet. Savaş ilanı vardır. Eğer ki hani bu tabi Müslümanlar galip olduğu zaman, kuvvetli oldukları dönemlerde fetih yapacaklarsa önce ilan ederler. Yani bir bölgeye tebliğ yapmadan, İslam'ı duyurmadan direkt saldırmak caiz değildir. Eğer İslam gitmişse, tebliğ gitmişse İhtilaf var. Direkt saldırmak caiz midir? Bazı alimler hayır diyorlar. Yine uyarmak lazım. Ya Müslüman olun, ya cizye ödeyin, ya da size karşı savaşacağız. Bu vaciptir diyen ulema var. Bazıları da diyorlar ki hayır, bu vacip değil, müstehaptır. Önce uyarmak lazım. Ya Müslüman olun, ya cizye ödeyin. Ama bunları yapmayacaksanız o zaman savaş vardır. İlan edip ne yapmak? Savaşmak. Yani ansızın bir kavme böyle saldırmak, ihanet etmek, bu İslam'da yasaklanmıştır. Özellikle davet gitmemişse bu bölgeye. Tabi bu artık fetihlerin olduğu şey. Ama günümüzde şu anda tabi fetih savaşı değil. Tamamıyla müdafaa savaşı vardır ki, yani uyarı muyarı olmadan direkt kafirlere saldırı vardır. Çünkü şu anda Müslümanlar kendilerini ne yapıyorlar? Koruyorlar. Evet. Yine yapılan düzenleme, cihada davet vardır. Yani Müslümanların cihada davet edilmesi. Bugün mesela davet, yani genel anlamda zayıf sayılıyor. Her ne kadar bazı hani davetçiler, şeyhler kalkıp cihad için davet ediyorlarsa bu yine yeterli değil. Bugün hani İslam ümmeti çok fazla. Ama cihada gelenler maalesef çok az. Mesela örnek veriyorum. Bugün mesela Türkiye işte 80 milyon kadar nüfusu olan bir devlet deniyor. Hani Türkiye ele alacak olsak. Bunların yarısı erkek desek, neredeyse 40 milyon erkek var. Hani çok yaşlı olanları çıkaralım, çocuk olanları çıkaralım. Onları kenara atsak en azından bir 20 milyon belki savaşacak durumda olan insan vardır. Hani bunlardan 5 milyonunu da böyle kenara atalım. Bunlar laik, dinle hiç alakası olmayan, işte Alevi, Hristiyan, tamamıyla kafir artık. 15 milyon geriye kalıyor. Hani belki namazı da kılmayan ama İslam'a bir sevgisi olan, İslam'a bir ihtiramı olan, bir şeyi olan. Hatta bunları bile atsak, yani şey yapalım, temizleyelim, elimizde 1 milyon bile olsa, hani namazını kılan, dinle bir ehemmiyet gösteren, yani inşallah akidesinde bir düzenleme yapıp cihada çıkartabileceğin insanlar. Yani bir teşvik olsa en azından 1 milyon kişi cihada çıkması gerekiyor. Sadece Türkiye'den düşünün. Bugün bırakın 1 milyonu, hani onda biri 100 bin kişi bile mücahit çıkmamıştır. Yani şu anda yok. Hani onu bırakalım, yine yüzde birine indirsek 100 binden bine mi iniyor? 10 bin. Yani onda biri bile çıkartılsa 10 bin olması lazım. Bugün 10 bin kişi var mıdır Türkiye'de? Yani cihada çıkan, şu anda sebat gösteren. Yok. Yani acı bir durumdayız maalesef. 1000-2000 kişi varsa, hatta şu anda 1000'i bile yani bu topraklarda yok. Yani hatta bütün dünya genelinde. Yani şu anda cihad eden 1000 kişi Allah'ım yoktur. Bu neyi gösteriyor? Maalesef cihatta çok büyük bir eksiklik var. Davetteki eksiklik. Davet sadece cihat değil, bir de akideye davet edeceksin, İslam'a davet edeceksin. İslam dinine sarılmaya, tağutları reddetmeye, beşeri sistemleri işte bırakıp İslam'a sarılmaya. Ya bugün hani muvahhidler, Müslümanlar, hani en azından şirkten arınmış olan binlerce Müslüman var ama bunlardan maalesef %1 ya cihada çıkıyor ya da çıkmıyor. Çok büyük bir zayıflık var. Bu noktada Aleyhisselatü Vesselam davetin üzerinde çok durdu. O yüzden takriben cihada çıkmayan kimse yoktu. Bir tek münafıklar çıkmıyordu. Bir de şeytana uyup da 3 kişi hani bu Tebük seferine çıkmayanlar olmuştu. Onlar da cezaya çarptırdılar. Yoksa ümmetin hepsi ne yapıyordu? Çıkıyordu. Ayette estaizu billahi ya eyyühellezine amenu ma lekum iza qila lekum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Ey iman edenler, ne oluyor ki Allah yolunda cihada çıkın dendiği zaman yere doğru ağırlaştınız. Bu daveti yapmak lazım tabii. Yani ey İslam ümmeti, ey Müslümanlar, ne oluyor? Niye Allah yolunda cihada çıkmıyorsunuz? Türkiye'de oturanlar, Avrupa'da oturanlar, Arap ülkelerinde oturanlar, cihada gidip de cihatta oturanlar, Allah yolunda niye cihada çıkmıyorsunuz? Araditun bil hayati dunya min el ahire, dünya hayatını ahirete tercih mi ettiniz? Buna mı razı oldunuz? Bu hastalıklı, çileli, sıkıntılı, geçici, zor olan, yani bu hayatı ebedi cennetlerle mi değiştiniz? Evet. فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ. Muhakkak ki dünyanın meta'ı, faydalanması ahirete göre çok azdır. اِلَّا قَلِيلٍ. Çok az, kalil. Yani bundan daha küçük bir lafız olsa Allah-u Teala bunu kullanırdı. Yani bu dünya meta'ı diye aldanmış olduğunuz şeyler, koca bir denize kişi parmağını daldırıp çıkarmasındaki su ne kadardır nispeti? İşte dünyadaki metaınız budur. Koca okyanusa göre. Siz bu bir damla suyu almışsınız, koca okyanusu terk etmişsiniz. اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا. Ey Müslümanlar, ey Allah'a ve Resulüne önem gösterenler. Teşvik etmek lazım. Eğer ki cihada çıkmazsanız, mücahitleri desteklemezseniz, Allah-u Teala size elem verici azap verecektir. Dünyada azap var, ahirette azap var. Bir de elem verici, yani normal bir azap da değil. Elem verici, yani acısı çok şiddetli olan, insanın dayanamayacağı bir azap. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. Ve sizi giderir, başka kavmi getirir. Çünkü sizde hayır yok. Artık sizin neslinizi ve de onların nesli getirir. Veya başka milletler getirir. وَلَا تَدُرُّهُ شَيْئًا. Ona da zarar veremezsiniz. Yani neticede Allah'ın dini hakim olacak. Yine birileri çıkıp savaşacak. Sen savaşsan da savaşmasan da hiç önemli değil. Allah yolunda savaşacak insanlar olacak. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Allah-u Teala her şeye kadirdir. İşte bu, yani cihada teşvik etmek, tanzimi olan, savaştaki tanzimi olan şey. Savaştan geri kalan kimselerin ceza, yani cezaya müstahak olmaları, gerek dünyada gerek ahirette. Hani dünyada biliyorsunuz Tebük Savaşı'na gitmeyen 3 kişi vardı. Kâb bin Malik ve arkadaşları vardı, 3 kişi. Bir de münafıklar vardı. Münafıklar yalan uydurdular. Onlar için Aleyhisselatü Vesselam bağışlama diledi ve bıraktı yani. Tabi ahirette, azapları ahirete kaldı ama 3 kişiye ne yaptı? Allah-u Teala ceza indirdi. Hiç kimse onlarla konuşmayacak. Aleyhisselatü Vesselam emretti. Kimse onlarla konuşmasın. Bütün alakalarınızı kesin. Hatta kısa bir müddet sonra haber gönderdi eşlerine, eşlerinizi artık onu bırakın yani. Kocalarınızı bırakın, size dokunmasınlar. Tam bir ambargo uygulandı ki hatta 50 gün sürdü. Dünyada. Dünyada cezası yani İslam şeyi cihadı terk eden kişi böyle hani basit bir şey değil. Aslında çok büyük cürüm işliyor. Ama günümüzde maalesef artık bu hafif sayılıyor. Böyle bir ceza verildi. Ahirette de hani cihadı terk eden kimsenin elem verici azaba düçar olacağını ne yapıyor? Allah-u Teala haber veriyor. Evet, orduyu temizleme düzenlemesi var. Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerinde duruyordu. Özellikle ordunun içerisinde münafık tipli insanlar olduğu zaman bunları kenara çıkarmak. Yani akidesi bozuk, münafık, aslında İslam için savaşmayan, Müslümanlara sürekli ayak bağı olan, fitne çıkartan. Tabi bunlar gibi bu hani fitne çıkartanlar da şey yapınıyor, tasfiye ediliyor. Mesela Uhud Savaşı'nda Aleyhisselatü Vesselam baktı ki ordunun üçte biri ayrılınca, münafıklar ayrılınca ne oldu? Uhud Savaşı'nda savaştı. Tabi okçuların hatasıyla hezimet yaşadılar. Medine'ye geldiği zaman ikinci bir defa daha yola çıkardı orduyu. Çünkü dedi ki yani müşrikler bir daha toparlanıp saldıracaklar. O da Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük bir şeyiydi yani. Yani zekasını gösteriyor. Yani komutan çok yani başarılı komutanlığını gösteriyor. Kesinlikle müşrikler düşünecekler yani bu zaten bunlar yenildiler. Niçin biz Medine'yi şey yapmadık? Yerle bir etmedik diye toplanıp gelecekler. Gerçekten de böyle oldu. Hamra'ul Esed'e kadar yine sahabeyi çıkardı. Ama orada emrederken ne yaptı? Dün bizimle savaşan kişiler sadece çıksınlar. Savaşa gelmeyen insanlar çıkmasın. Yani münafıklar ne yaptı? Alıkoydu. Çünkü münafıklar savaşın içerisine girecek olursa fitne fesat yapacaklar. Dolayısıyla ordunun içerisinde olan yani fitne fesat çıkaran, akidesi bozuk olan, işte mücahitleri soğutan, fitne çıkaran kimseleri de tasfiye etmek bu da çok çok önemli. Bunlar tasfiye edilmezse aynen çürük elma gibi. Bir elma ne yapar? Yeri gelir bütün sandığı ifsad eder. O yüzden o çürük olanları kenara atmak lazım. O sağlamlarla bir iznille çıkıldığı zaman o zaman zafer gelir. Bu Talut kıssasında yani Calut ile Talut'un, Talut Aleyhisselam'ın hani Calut'a işte şey olması, zafere ulaşması kıssasını da biliyorsunuz hani. Bir sürü tasfiyeler oldu. En son nehir tasfiyesi derken binlerce olan ordu en son 310 küsur kişiye kadar düştü yani. Yani tasfiye edildi. Hasta olanlardan işte savaşmayacak olanlardan tasfiye edildi. Sağlamlar kaldı. Sağlamlarla savaşa girildi. Biiznillah o zaman zafere ulaşıldı. O yüzden Müslümanların da yani cemaatlerin de saflarını temizlemeler gerekiyor. Hasta olan kimselerden. İnsanları alıkoyan, fitne, fesat yayan, mücahitleri soğutan kimselerden tasfiye etmeleri gerekiyor. وَلَوْ كَانُوا ف۪يكُمْ مَا قَاتَلُوا اِلَّا قَلِيلًا. Bu münafıklar, bu hasta olan kimseler sizin aranızda olurlarsa onlar çok az savaşırlar diyor. مَا قَاتَلُوا ف۪يكُمْ اِلَّا قَلِيلًا. Çok az savaşırlar. Bunlar yani göremezsin yani ciddi savaşlarda göremezsin. Hep gerilerde oturup mücahitleri soğuturlar. Mücahitlerin arasına fitne sokarlar. Kargaşa sokarlar, ihtilaf sokarlar. Evet. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Daha başka sebepler vardı yani İslam'da hani sarılması gereken sebepler Aleyhisselatü Vesselam üzerinde durduğu şeyler. Rabbim hakkıyla cihad eylemeyi cümlemize nasip bir müyesser eylesin. Cihadımızı kabul buyursun. Ubudiyetimizi kabul buyursun. İslam'ı ve Müslümanları zafere ulaştırsın. Kafirleri ve kafirleri destekleyenleri hezimete uğrasın. Hayatımızı şehadet ile bitirmeyi cümlemize nasip bir müyesser eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.